Herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilim'de bu hafta bilime feminist eleştiri neden gerekli sorusunun cevabını arıyor olacağız. Özyeğin Üniversitesi'nden BAGEP ödüllü sosyolog doçent doktor Berna Zengin Arslan'ı ağırlayacağız. Berna Zengin Arslan, Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu fakat kariyeri sonra başka bir yere evriliyor ve kendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümündeki yüksek lisansının ardından sosyoloji doktorası yapıyor ve şimdi bizimle bilime yönelik feminist eleştiriden bahsedecek ve sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
İlk önce en temel soruyu soracağım size aslında. Yani objektif olarak bildiğimiz, herkesime eşit mesafede durmasını beklediğimiz, doğası gereği böyle olması gereken bilime neden böyle bir eleştiri yapma ihtiyacı duyuyoruz? Biz bugün neden bu programı yapıyoruz? Lütfen bize siz anlatın.
Tamam. Yani doğru, bilim objektif bir alan olarak biliniyor. Öyle de işliyor. Ama biraz sonra konuşacağımız birçok tarafı var ki yani şöyle başlayayım. Bilim aslında kültürün bir parçası ve kendisinin de bir kültürü var. Bu nedenle aslında kültürde gördüğümüz bir takım eşitsizliklerin ve bugün konuşacağımız toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dışında kendini tutamıyor. Dolayısıyla hani çok farklı düzeylerde, çok büyük, çok farklı detaylarla bu toplumsal cinsiyete yönelik yargıların, algıların ve eşitsizliklerin bilim alanında alanına yansımalarını görüyoruz. Öncelikle yani biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Yani toplumsal cinsiyet kavramı herkes için çok net olmayabilir. Çok basit düzeyde onu açıklamak istiyorum. Toplumsal cinsiyet dediğimiz zaman biz İngilizce'de gender kullanımı, biz toplumsal cinsiyet olarak çevirdik Türkçe'ye. Türkçemizde şu anda öyle kullanıyoruz. Ve çok da güzel karşılıyor. Çünkü cinsiyetten farklı olarak, yani cinsiyet dediğimiz zaman biyolojik farklılıkları referans veriyoruz, erkek ve dişi diye, ama toplumsal cinsiyet bu biyolojik bedenler üzerine gidirilmiş toplumsal yargılar, değerler bütününü bize ifade ediyor. Yani genel olarak her türlü pratikler, yargılar kadınlığa ve erkekliğe yönelik, kadının ne olması gerektiğine ve erkeğin ne olması gerektiğine dair bütün kalıp değerler, yargılar kültürün içine işlemiş ifadeler, deyimler, semboller, bütün bunların hepsinin bir bütünü bu toplumsal cinsiyet yapısını oluşturuyor. Dolayısıyla böyle bir hani toplumsal olarak oluşturulmuş, bizim dışımızda gerçekleşmiş, onun içine doğduğumuz bir yapıdan bahsediyoruz toplumsal cinsiyet yapısı dediğimizde. Ve bu burada kritik olan şöyle bir şey var. Biraz sonraki bilim tartışmamızda da bu yani aklımızda hani konuştukça daha netleşecek. Biz bunları hani çocukluğumuzdan beri öğreniyoruz, ailemizden öğreniyoruz, bütün sosyalleşme süreçlerimizin içinde, bütün kullanılan deyimlerden, işte yarım akıllı, erkeğin işine elin hamuruyla karışma gibi, hani bunları benim saymama şimdi gerek yok, birçok herkesin kafasında canlanır. Bu tür deyimlerden tutun, annemizin bize bakışı, babamızın söylediği küçük bir söz, bütün bunlar bizim sosyalleşme sürecinde bu toplumsal cinsiyet yargılarını, toplumsal değerlerini içselleştirme süreçlerimiz aynı zamanda. Ve biz bunları öyle içselleştiriyoruz ki artık bir süre sonra onların bizim dışımızda oluşmuş şeyler olduğunu unutuyoruz. Sanki bizim kendimizin, kendi değerlerimiz, kendi fikirlerimiz, kendi davranışlarımızcasına yaşamaya başlıyoruz. Yani işte bacağını ayırıp otur, kapat otur. Erkekler ağlamaz. İşte kadın duygusaldır. Kadın tamiri yapamaz, araba kullanamaz ama erkeğin eli tamire yatkındır. Erkek rasyoneldir, o işte ağlamazla beraber gidiyor gibi. Yani bütün bunlar, bunları özellikle söylüyorum çünkü bunlar bizim bilimle ve teknolojiyle ilişkimizde de etkileyen şeyler. Direkt bizim doğrudan bir şekilde kadınların bilimle ve teknolojiyle kurduğu ilişkiyi aynı zamanda belirleyen bir süreç oluyor bu sosyalleşme süreci. O yüzden hani toplumsal cinsiyet kavramı bu açıdan önemli. Yani bizim içselleştiriyoruz, bedenlerimizin bir parçası haline geliyor, bizim duygularımızın, fark etmediğimiz davranışlarımızın, fark etmeden yaptığımız jestlerin bile oturuş biçimimiz, kafamızı çevirmemiz, saçımızı atmamız, hani bütün bunların, düşünün çok detaylı bir şekilde, o yüzden bu detayları veriyorum, içine işleyen bir şey oluyor. Ama biz onu sanki bizim bedenimizin bir parçası, bizim doğamızın bir parçası gibi algılayarak bu şekilde davranıyoruz. Şimdi burada hani ufacık bir örnekle hani gördük. Burada mesela hani kadın tamir yapamaz, erkek yapar. Evin eşi çamuruyla karışma erkek içine vesairelerden. Hani kadınlar baştan itibaren bir teknoloji adına girme veya bilim yapma konusunda cesaretleri kırılıyor. Erkekler de bu konuda cesaretlendiriliyorlar. Dolayısıyla bizim sosyalleşmemizin dahi bir parçası bilime ve teknolojiye ilgimiz olup olmaması. Ve ayrıca hani bilimin kendisinin de bir yani toplumsal cinsiyete dayalı bir yapısı var. Bu birbirini tamamlayan ve besleyen bir şeye dönüşüyor. Yapıya dönüşüyor. Yani şeye gelirsek, şöyle küçük bir şey daha söyleyeyim. Bu ikili bir yapı, hani ikili karşıtlıklara dayanıyor. İşte kadın irrasyonel, erkek rasyonel. Kadın çocuğa bakar, erkek dışarı gider işte. Erkek teknik işlerle uğraşır, kadın duygusal işlerle uğraşır gibi. Bunları yine hani teknoloji ve bilime bağlandığı için özellikle söylemek istiyorum. Böyle ikili bir yapı var. Bu ikili yapıyı biz dediğim gibi öğreniyoruz, içselleştiriyoruz. Sanki birbiriyle böyle karşılıklı iki cinsten bahsetmek zorundayız gibi. Yani birbirinin tamamıyla karşıtı gibi biz algılıyoruz. Yani nedense. Yani bir şekilde böyle kurulan bir yapı. Aslında tabii ki öyle bir şey yok. Böyle içerisinde farklılıkların, dalgalanmaların, büyük spektrumların olduğu şeyler, erkeklik ve kadınlık, yani bu halinde bile, yani bu kurguya rağmen ya da böyle düşünebiliriz. Yani mesela bu şey çok ilginçtir. Yani ikili yapıda mesela rasyonellik, bilim örneğine de gideceğim ama mesela şeydir. Yani kadınların hep irrasyon olduğu tarih boyunca özellikle modern dönemlerde bu çok vurgulanır, tarihsel olarak vurgulanmış bir şeydir. Yani bunun tarihsel bir geçmişi olduğu için hani şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela Fransa'da devrim sonrasında oy kullanılacağı zaman Jacobinler kadınların oy kullanması gerektiğini sanıyor, cumhuriyetçiler. Çünkü işte kadınlar din adamlarının çok etkisi altında kalıyorlar, çok irrasyoneller ve dolayısıyla karar veremiyorlar diyorlar. Böyle bir argümanla kadınların oy vermesine karşı çıkıyor mesela. Yani bu hani şunu anlatmaya çalışıyorum, bu toplumsal cinsiyet yapısı politikada da karşımıza çıkıyor, bilimde de karşımıza çıkıyor ama hep aynı argümanlar üzerinden bir şekilde çalışıyor.
Belki bu halk arasında söylenen cümleleri andığımızda en azından önemli bir kesim için belki bunlar o kadar kulağa yakın gelmiyor artık, daha eskide kalmış gibi görünse de bilime ne kadar içkin olduğunu, toplumsal cinsiyet rollerinin ve hayatlarımızı ne kadar etkilediğini bu feminist epistemoloji sayesinde de belki fark ediyoruz, sizin gibi akademisyenler de sayesinde. Feminist epistemoloji bize bu konuda nasıl bir bilgi kazandırıyor? Ne örnekler var elimizde?
Bu yani feminist psikoloji dediğimiz onu bir küçük önce açıklayayım isterseniz. Yani epistemoloji genel olarak yani feminizmin başlığı bu konuşmanın feminizmin bilime eleştirisi olarak koyuldu ama orada aslında biraz bilgiye yönelik bir eleştiriden bahsetmek istiyorum ben daha çok. Yani feminist epistemolojiden bahsetmek istiyorum. Epistemoloji hani felsefe içerisinde bilgiyle uğraşan alan, yani bilginin nasıl oluşturulduğu, nasıl meşrulaştırıldığı ve nasıl yapılandırıldığı üzerine, metod üzerine sorular soran, onun inanç ve genel kanıdan nasıl farklılaştığı üzerine teoriler üreten bir alanı. Feminist epistemoloji de genel olarak yani bilgi üzerine sorgulayan, bilgiyi feminist bir perspektiften sorgulayan bir alan. Ve hani çok gerekli olduğunu hani biraz sonra örneklerle anlatmaya çalışacağım. Bu 70'lerden beri yani özellikle canlanmaya başladı. 80'ler ve 90'larda çok dahil oldu tartışmalara. Ve genel olarak söylediği yani bilimsel bilginin hani günümüzde modern toplumda yani genel olarak epistemoloji bilime bakıyor ama şu anda bilgi dediğimizde bizim aklımıza gelen bilim yani modern bilim. Modern bilim üzerine ve modern bilimin bilginin nasıl oluşturulduğu, nasıl yorumlandığı, nasıl meşrulaştırıldığı, bu biçimlerin aslında nasıl toplumsal cinsiyete göre şekillendiğini ve bir yana kadının dışlanmasıyla sonuçlandığını, yani bir kadının dışlanmasına bakıyorlar bilgi alanından. Nasıl o bilginin bir iktidar olarak kurulduğunu ve hani bir eri bir iktidarın yerleşmesine hizmet ettiği gibi eleştirileri var. Yani hani bilgi ve iktidar hani birbirinden hani Foucault'un söylediği birbirinden ayrılamaz şeyler ve hani bu bakış açısından baktığımız zaman bilimsel bilgi de aslında kendi içinde bir iktidarı olan bir alan ve o alanda erkekler çok aktif ve erkeklerin daha tarih boyunca O alanda daha etki ve egemen olduklarını görüyoruz. Biraz sonra başka örnekler açıklayacağım. Yani neden böyle düşündüğümü örnekleri açıklayacağım. Yani ve bunun yani bunun sonuçlarını, bunun bir eşitsizlik olduğunu söylüyor ve aslında doğru bilginin de bu şekilde üretilmediğini söylüyor feminist epistemoloji. Hani yani bu bilimin bu hal hazırda çalışma biçiminin, var olan çalışma biçiminin, yani kadınları dışlayan, yani kadınları bilgi sahibi olarak çok tanımayan, yani nasıl diyelim, objektiflik iddiasıyla kendini ortaya koyan bir, ama aynı zamanda nötral olmayan, bu anlamda kadınları dışladığı ve cinsiyetçi bir ya da cinsiyetçi anlamda kör bir perspektif olduğu için bunun aslında olduğunu söylüyor ve bunun aslında bilim için iyi bir şey olmadığını, objektifliğinin ne yaraladığını bir nevi söylüyor ya da objektifliğinin ihlal edildiği durumlar olduğunu söylüyor. O anlamda bilime ciddi, radikal bir eleştiri feminist epistemoloji, bilimsel epistemoloji ya da diyelim, bilimsel bilginin bilgi sorgulayan, onun doğruluğunu sorgulayan bir alan. Ne tür örnekler var dediniz?
Evet, örnek de merak ediyoruz. Şimdi
örnekler vererek daha iyi anlaşılır olacak galiba.
Hem bilim bunu soracağım, böleceğim, hem de şunu da merak ediyorum. Yani bu feminist eleştiride sadece kadınlarla ilgili ayrımcılık da eleştirilmiyor, değil mi? Yani bilimin nasıl hatalara düştüğünü bu ayrımcılık konusunda lütfen bize anlatın ve bu hatalarla ilgili örnekleri dinleyelim ki biz de daha iyi anlayalım.
Tabii ki. Yani burada sonuçta feminist eleştiri bu. Ama şöyle düşünmemek lazım. Yani feminizm ya da feminist teori çok uzun süre kendi başına orada kenarda duran, işler yapan bir alan gibi düşünüldü. Ben özellikle o yüzden bunu söylemiştim, radikal bilimsel bilgiye, radikal bir eleştiri diye. Çünkü aslında tam da bir göbeğinde olması gereken epistemolojinin bir alan. Çünkü eleştirel bir yaklaşım. Yani feminizm kendi doğasında öyledir. Yani hani onu özellikle belirtmek istiyorum. Feminizm eleştirel bir ve politik bir duruştur ve yaklaşımdır. Feministiz epistemoloji dediğimizde de hani bu anlamda eleştireldir ve radikal bir eleştiridir. Bu anlamda aslında bilimsel yapının içerisinde kendi yer bulan bir şey. Çünkü bilim zaten eleştiriyle ilerler. Yani yanlışlanarak ilerler. Yanlışlanabilmesi gerekir. Ya da işte yani Foucault'un paradigmatik shift dediği biçimde, yani bir paradigmadan diğerine geçerek ilerler bilim. Hani o yüzden feminist epistemoloji bilimin çok da dışında yer alan bir şey değildir. Tam da göbeğine yer alması gereken bir şeydir. Çünkü bilime der ki senin metodolojin objektif değil. Yani sen bilimsel çalışma yaparken kadınların laboratuvarda erkeklerle eşit koşullarda ve eşit sayılarda, yani eşit olmak zorunda değil, bunu hani şey için anlatabilmek için vurguluyorum tabii ki, daha dengeli biçimde diyelim, var olmasına izin vermelisin. Ya da sen bulgularını toplumsal cinsiyet bakışından kurtulmuş bir şekilde, daha objektif bir şekilde yorumlayabilmelisin. Eğer yani sen bunun farkında değilsin, farkında ol ve ona göre yap diyor. O anlamda aslında bunu hani çok altını çizerek söylüyor ve söyler bu alandaki önemli isimler. Özellikle Donna Haraway bu konuda yazar. Daha güçlü objektiflik demiş derler. Yani teoride böyle geçer. Daha güçlü bir objektiflik talep eder feminist epistemoloji bilimden. Örnek vereyim. Bir tane çok yakın zamanda bir örnek karşımıza çıktı. Bu mesela avcı toplayıcı toplum örneği. Bu fikir biliyorsunuz çok uzun süredir karşımıza çıkar. Ne zaman böyle bir kadın erkek eşitliğinden ya da toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsedilse mutlaka derler ki, karşı çıkmak isteyenler, bunları eşitleyenler derler ki, ama hani siz böyle diyorsunuz da mağaralarda, yani eski toplumlarda erkekler avlayıcıydı, kadınlar da toplayıcıydı. Yani işte çocuk baktıkları için ava çıkmıyorlardı gibi. Şimdi ben buna her zaman, önce ben kendi yaklaşımımı söylemek istiyorum. Bana çünkü biraz eğlenceli geliyor. Yani her zaman bilim, yani feminist epistemoloji okuyan bir insan olarak ve hani asbelkader işte mühendislik okudum, biraz bilim üzerine de okuyorum. Bana hep yani hep kuşkuyla yaklaşmışımdır. Çünkü bana şöyle bir şey gibi geliyor. Yani orada tarif edilen bayağı bildiğimiz sanki modern aile. Yani aslında biz binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani 9.000, 10.000 yıl vereceğim örnek. Ama hala o çağın insanların sanki modern aile formatında yaşadığını düşünüyoruz. Yani işte erkek çıkıyor, işe gidiyor, geliyor. Kadın evde mağarasında oturup çocuklara bakıp yemek yapıp pişirip yediriyor falan. Hani böyle çok bu yani sadece hani feminizmle ilgili de değil. Yani tarihsel olarak da bu hata yapılır. Yani tarih disiplini içerisinde çok eleştirilir. Diyelim ki yani modern aile yapısının kendisi bile yani bu hayal ettiğimiz mağarada yaşayan anne baba çocuklar çalışan erkek evdeki mağaradaki kadın kompozisyonu yorumunun kendisi bile aslında baktığımız zaman yani modern aile 18. yüzyılda ortaya çıkıyor yani hani bildiğimiz anlamda yani Avrupa'da yani kapitalizmde yerleşmesi vesaire bunun kendine özgü bir tarihi var. Onda yani daha böyle geniş aile formu var. Yani o kadar böyle bir hani yani doğru gelmiyordu ki bana hani mağaradaki o çekirdek aile formatı yorumu.
Çok dar bir bakış açısı yani kadının yeri mağarasıdır denecek neredeyse o dönem.
Yani hani o kadar bugünden bakıp geçmişi okumak gibi geliyordu ki bana ama hani şey yok bunu destekleyecek araştırma neyse ki çıktı. Neyse ki çıktı. Bir yeni bir araştırma var çıktı yayınlandı. And dağlarında gömülü olan 9.000 yaşında bir hayvan avcısının kalıntılarına bakıldı. Buna adli tıptan ödünç alınan bazı yöntemlerle baktılar ve kadın olduğunu anladılar. Ve bu aslında başlı başına önce bir şaşırtıcı bir şey. Çünkü avcı yani avcı olduğuna eminler ve onun kadın çıkması. Nasıl anlıyorlar? Yanında işte bıçak buluyorlar. İşte yani avcı aletleriyle gömülmüş oluyor. Oradan anlıyorlar. Ve daha sonra 107 mezarı daha inceliyorlar Amerika kıtasında. Ve avcı aletleriyle gömülen 26 mezarın 10'unun kadın olduğunu görüyorlar. Şimdi bu çok ciddi anlamda. Erkek avcılık toplayıcıdır. Hani çok böyle hani ikili yapı dedim ya böyle hani kompartmanlar gibi. Bunu ciddi anlamda yerinden eden bir yaklaşım ve bunu biz hani yani çok yakın zamanda görüyoruz. Hani 2020'de ben bunu okudum geçen yıl. Yani hani çok ilginç. Daha önce de bulunmuyor mu? Bulunuyor. Yani bu bıçaklar kadın olduğunu biliyorlar, yanında bıçak buluyorlar ama o bıçak avcı bıçağı değil de sanki meyve bıçağı gibi yorumlanıyor. Yani karikatürize ediyor ama yani hakikaten işler acısı. Yani bu çünkü o kadar o toplumsal cinsiyet algısı araştırmacıların da kafasında o kadar güçlü bir şekilde yerleşmiş ki karşısına bir kadın mezarının içerisinde gömülü bıçak bulduğu zaman bile onun aslında toplayıcılıkla ilgili ot kestiğini falan düşünüyor. Avcı olduğunu düşünüyor. Bir başka örnek mesela Viking savaşçısı. Bu da çok yakında. Çok uzun zaman, 1800'lerde bulunuyor. Bir kavcısı olarak geçiyor. Çok uzun süre erkek olduğu kabul ediliyor. Fakat 2014'te birisi kuşkuya düşüyor. Fakat o çok ikna edici olmuyor. 2017 DNA testi yaparak XX olduğunu kadar yani herhangi bir XY kromozomu bulmadığı için kadın olduğu konusunda emin oluyorlar. Burada da çok ilginç bir şey var. Yani savaşçı olduğu için yine kadın olduğu asla düşünülmüyor. Halbuki yani Viking hikayelerine baktıklarında kadın savaşçılar var erkeklerle. Ona rağmen mesela asla hani yani savaş çıkıldığı zaman hemen erkek olduğunu düşünüyorlar. Yani ilginç ve ikinci enteresan şey yani bu bilimsel dünyada da şey diyorlar. Kadın olduğu anlaşıldı ve bu sefer de şey sorgulamaya başladı. Belki de savaşçı değildi. Savaşçı olduğunu nereden biliyorum. ama yani sonuçta onun savaşçı olduğu da kanıtlanıyor, kadın olduğu da kanıtlanıyor. Ya bu benim hani savaşçılığı falan çok önemsediğimden değil ama
yok, hani bilim insanını körleştiren, önüne kanıt çıksa bile körleştiren bir anlayış olduğunu bu iki örnek çok ilginç bir şekilde gözler önüne seriyor. Bir yandan bu araştırmalarda, bilimsel yürütülen araştırmalarda işte beyaz olmayan, erkek olmayan, engeli olan kişilere, toplumun beyaz erkek ve sağlıklı olan kişiler dışındaki diğer kesimlerine de karşı bir körlük var. Bu araştırmalar bilimsel bulguları nasıl hatalara düşürüyor? Biraz yani nasıl buluşlarda hatalara düşürüyor? Biraz da buradan örnekler isteyeceğim sizden. Çok çünkü klişeleşmiş artık örnekler var bu konuda.
Evet. Şey yani körlük ve aynı zamanda aslında yanlış yorumlamada. Yani bir yandan bu hani gözleri kör ediyor ama yanlış yorumlamaya düşüyorlar. Dolayısıyla bilimsel olarak yanlış bir sonuca ulaşıyorlar. Bu çok ciddi bir problem yani. Hani çok temel bir problem. Hani burada şunu söyleyeyim. Yani buradan şey çıkmıyor tabii ki. Yanlış yorumlamayalım. Buradan da bize geçmişte anarkildi, işte hükümdar, kadınların hepsi savaştı. Tabii ki bu böyle bir genellemeye de çıkmak, gitmek imkansız. Benim sadece söylemeye çalıştığım yani o erkek savaşçı, kadın da avcı toplayınca evde oturur, çocuğuna bakar şeyinin tarifi öyle olmadığını, insan toplulukların öyle evrimleşmediğini, yani modern ailede böyle bir şey olabilir ama geçmişte öyle olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla hani önemli hani başka bir yerden, başka bir açıdan bakabilmek ki hani birisi açıdan kıymetli olan da budur. Yani bakış açısını değiştirip o bulguyu challenge edebilmek ya da atak edebilmek diyeceğim. Yani o bulgu üzerinde başka açılardan doğruluğunu test etmek diyeyim. Önemli. Şimdi yani kadınların ya bu araştırma boyutunu sordunuz. Çeşitli şeyler var yani mesela bu körleştiren kısımları. Mesela şöyle şeyler var. Yani bilimsel araştırmalarla yani toplumsal cinsiyet boyutunu göz ardı edilmesinin sonuçları dersek. Bir tanesi mesela çok çarpıcı örnek bu emniyet kemerleri. Emniyet kemerlerinin test edilmesinde kullanılan mankenlerin erkek boyutuna göre yapılması. Mesela bu 2011'de yapılan bir araştırma şey gösteriyor. Kadınların yaralanma oranlarının bu yüzden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Mesela burada yine şey eleştirisi.
Yani erkek bedenini korumaya yönelik ama yani erkek bedenini korumaya yönelik ama kadın bedenini yani o kadar iyi korumuyor.
Tam duyamadım dediğinizi son.
Şunu sormuştum bu emniyet kemeri mevzusuyla ilgili. Yani erkek bedenini korumaya yönelik oluşturulmuş oluyor bu araştırma sonucunda ve kadınları yeterince korumuyor oluyor değil mi
evet,
sonunda?
Dolayısıyla sonuç olarak yaptığı şey erkek bedeni daha iyi koruyor oldu. Çünkü kullanılan o mankenler işte crash testlerde kullanılan mankenler erkek bedenine göre tasarlanmış. Tamam güzel çalışıyor diyorlar ama onu daha kadın bedeniyle yani daha belki küçük ya da ara bir şey bulmaları lazım. Onu düşünmüyor ama kadınların bu ya da mesela şey de söylüyor hamile kadınlara göre de tasarlanmadığı söyleniyor. Sadece erkek ve yani hamile olmayacak bir beden hani ona göre tasarlanmış bir şeyden bahsediyoruz ama kadın taktığı zaman sonuç olarak kadınları korumamış oluyor. İlaç endüstrisinde mesela bu görülüyor. Diyelim ki işte sadece erkeklere yapılıyor testler ya da dikkat edilmiyor. Yani gender toplumsal cinsiyet dayalı bir data seti kullanılmıyor ve sonuçta ilaçlar piyasaya sürülüyor. Sanki bütün popülasyonu temsil ediyormuşçasına ama aslında kadınlar ve erkekler üzerinde farklı etkileri oluyor. Mesela 1997 ve 2000 yılları arasında Amerika'da 10 ilaç geri çekiliyor. Bunlardan 8'inin kadınlar için özellikle tehlikeli olduğu görülüyor. Biraz da tabii bu konuda yavaş yavaş farkındalık da yaratılmaya başlandı. Yani çok uzun süre bu toplumsal cinsiyet dayalı data toplama, ayırma, ona göre analiz etme önemsenmiyordu. Dediğiniz gibi yani mesela bu sadece kadın da değil, ırka dayalı da ilaç endüstrisinde çok fazla geçmişe çok temiz değil yani. Hani siyahlar üzerinde denenen ilaçlar değil. Ya da şimdi de mesela her yani çok fazla ırka dayalı bakmayıp uzun süre o ilaçları piyasaya sürdüklerinde belki siyahlar üzerinde farklı bir etki yapacak. Yani bu da ölçülüyor. Dolayısıyla bir data toplanıyor. O datanın yani erkek üzerinde veya mesela erkek dişi kobay kullanımı dahi mesela üzerinde çok düşünmeyen ama şimdi biyoloji alanında gittikçe de önem kazanan bir şey. Diyelim ki yani erkek ve dişi kobay yani çok uzun süre erkek kobay kullanılıyor ve bu daha sonra bütün popülasyona genelleniyor ama aslında aynı şekilde kadınları temsil etmiyor. Yani kolon kanseri meselesi var mesela. Kolon kanseri de çok uzun süre kadınlar ciddi olanlarda daha az anlaşılabiliyor. Yani erken taramalarda. Bunun nedenleri üzerine uzun süre düşünülmüyor ve yeni yeni bu fark ediliyor. Mesela kadın arasında aslında %30 oranında daha az farkına varılıyor kolon kanserinde yakalanma erkeklere göre. Çeşitli şeyler var. Yani şu anda bize yani bu tür bu bir kısmı yani bu bilimsel araştırmada yaşanan körlükleri bize gösteriyor. Ve o körlükler veya işte toplumsal cinsiyeti ciddiye almadan yapılıp sanki sonra da nötralmişçesine ya da bütün popülasyonu temsil edecekmiş gibi algılanıyor olması aslında yine dediğimiz gibi bilimsel açıdan da o datayı sorunlu bir hale getiriyor. Ve kadınlar için de olumsuz sonuçlara yol açıyor. Ama tabii aslında erkekler için de, onu da söylemeyeyim. Yani sadece kadınlar için değil, erkekler için de bunun olumsuz sonuçları olabiliyor. Yani o yüzden sadece hani kadınlar değil, bütün toplumsal cinsiyet, yani erkek kadın değil, diğer toplumsal cinsiyet, yani diğer bireyler için de bu geçerli. Yani böyle bir bakışın olması önem taşıyor bu açıdan.
Objektif bilimsel bilgi toplumun bütün bireyleri için geçerli. Bu anlattığınız örnekler çok çarpıcı çünkü siyahlardan bahsediyoruz, kadınlardan bahsediyoruz. Bu kadar geniş bir popülasyon, toplumun bu kadar büyük bir kesiminin bu deney sürecinde yer almaması ve onlara yönelik olarak özellikle geliştirilmemiş olması bu tip ürünlerin gerçekten çok çarpıcı ve çok üzücü. Bunları siz anlatırken de şunu düşünüyorum, suç kimde? Şimdi burada bilimsel yöntemi mi eleştiriyoruz? Bilim insanını mı eleştiriyoruz? Bilimin kendisini mi? Ya buradaki tam olarak bunun sorumluluğunu kime atfediyoruz bu durum?
Bu bilim sonuçta hani yani burada herkes sorumlu, yani hepimiz sorumluyuz diyelim. Çünkü böyle diyelim ve hepimiz bunun sorumluluğunu alıp bir şeyler yapmaya çalışalım. Yani bu sadece sorumlusu erkeklerdir değil. Yani biz elimizden yani feminist epistemoloji ya da feministler olarak biz bunu eleştirmeye devam ettiğimiz sürece daha olumlu bir tarafa doğru gittiğini de görüyoruz. Yani aslında yani bilimin kendisi sonuçta bir şey, yani daha önce söylediğim gibi bilim kültürün bir parçası ve hani genel olarak yani tek başına bir ya bir tek başına bir iktidar alanı değil tabii ki, diğer başka yapılarla birlikte beslenen bir yapısı var. İşte dediğim gibi yani toplumun kültüründen de besleniyor. Hani dediğimiz gibi bu toplumdaki toplumsal cinsiyet anlayışını bilime hemen yansımasını görebiliyoruz. Ya da başka türlü şeyler, bu ırkçılık anlamında da olabilir, başka açılardan da olabilir. Mesela şu da var, yani çok insan merkezci bir şeyi de besliyor. Mesela yani feminist epistemolojinin getirdiği eleştirilerden biri de budur. Yani benim çok önemsediğim. Yani ırk, sınıf ayrımı, toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik, bu tür şeylerden arındırmamız gerekiyor bilimi gerçekten. Bilim pratiğini ve bilimsel bilginin oluşturulma süreçlerinin hepsinin tek tek üzerinden geçip, çünkü bunun sadece biz şimdi şeyinden bahsettik. Araştırma boyutundan bahsettik. Bir de ondan da bahsetmek istiyorum. Yani kadınların katılma meselesinden de bahsettik.
Evet evet, temsiliyet mi bir yandan da problem? Temsiliyete
girmek istiyorum. Ama ondan önce şunu söyleyeyim, yani mesela bu dediğim gibi hani bilim çok genel anlamda birçok yapıyla da birlikte içinde yani çalışıyor. Yani mesela kapitalizm eleştirisi de getirebiliriz bilime baktığınızda, bilimin çalışma biçimlerine baktığınızda. Bu eril kültürle beraber birlikte çalışabiliyor. Yani bütün bunların eleştirilerini getirmek gerekli. Zaten bilimin kendisi bunu gerektiriyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani buradaki objektiflik biz şöyle anlaşılabilir. Yani kadın, mesela şu da söylendi, işte kadınların sayısının artırılması kadın perspektifini de bilime getirecektir. Bunu iddia etmek de mümkün. Ya da işte mesela Susan Harding'in, Sandra Harding'in bir kavramı vardır. Epistemic privilege diye. Yani kadınların kendi dışlanmışlıktan doğan bakışlarının bilime girdiklerinde başka bir yaklaşım getirebileceği. Ama hani buna katılırsınız, katılmazsınız. Ben biraz ona temkinli yaklaşıyorum. Bu çok özselleştirici bir tarafı olabilir. Çünkü bence daha çok sosyalleşmeyle ilgili bir taraf var bunun. Toplumsal cinsiyetin. Ama hani daha iyi, yani bizi feminist epistemoloji subjektifliğe çekmiyor. Yani bunu altını çizmek istiyorum. Yani aslında bu yaptığı eleştirilerle subjektif olsun, kadınlar bir şey söyler, erkekler bir şey, yani bilim zaten objektif değildir gibi bir şey değil. Daha iyi bir objektiflik nasıl sağlanabilir? Var olan metodolojik sorunlar nasıl çözülebilir ve böylece topladığımız data daha nasıl temsil eden toplumu, popülasyonu temsil eden bir data haline getirebilir ve yorumlarımız nasıl bizim o yargılarımızdan kurtulabilir? Burada hani son yani bir şeyi kapatayım da yani bir söylemek istediğim bir şey var, onu da söyleyeyim ortadan. Yani Elif tahakküm meselesinin mesela hani insan merkezcilikle de bağlantılı olduğunu söylüyor mesela Donna Haraway ve bence çok haklı. Yani biz çok insan merkezci bakıyoruz ve bilim yaparken de bunu yapma noktasına düşebiliriz. Ama aslında biz yani canlı olan olmayan varlıklarla birlikte yaşıyoruz ve biz bu dünyaya girip gidiyoruz aslında diğer varlıklar ve canlılar gibi. Dolayısıyla bu dünyayı sahiplenme ve ona istediğimizi yapabilme gibi bir lüksümüz ya da bir hakkımız yok. Yani bu anlamda hani biraz feminist epistemoloji son dönem tartışmalarında biraz şeyde dümeni de buraya büktü. Ve bence gerçekten önemli bir nokta. Yani hani erkek merkezli ve aynı zamanda yine insan merkezli olmasını eleştirmek, bu ikisinin birlikteliği ve problemlerini altına çizmeye çalışmak önemli. Hele şimdi Covid döneminde yani şurada yani evlerimizden çıkamadığımız salgın olduğu bir dönemde özellikle insan merkezli düşüncenin dışına çıkıp aslında başka varlıklarla birlikte yaşadığımızın, onların bizim kadar bu dünyada hakkının olduğunun farkına varmamız ve buna göre bilim yapmamız, buna göre hayatımızı ve belki de yani yaşama biçimimizi buna göre tasarlamamız, değiştirmemiz gerekiyor gerçekten. Dünyaya hani dünyada barış içinde diğer var yani canlılarla ve diğer kayalarla, dağlarla, buzullarla birlikte yaşamak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor.
Temsiliyeti konuşalım yani kadınlara ne kadar kadınların şu anda ne kadar yeri var hala bilim dünyasında, bunu konuşalım ve temsiliyet bütün bu problemi çözmek için yeterli olur mu? Bu zamana kadarki bu temsiliyetle ilgili problemlerden de gidersek şu anda hem temsiliyetin önemini bize anlatın hem de Türkiye'de durum nasıl bu konuda?
Evet, temsiliyet konusu en zaten sorunlu alan. Yani bundan 20 yıl öncesine kadar, 20-30 yıl öncesine kadar çok çok daha kötüydü. Şu an Avrupa'dan bahsediyorum. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da. Ama ilginç bir şekilde şeydir, yani Türkiye ve mesela İran gibi ülkelerde kadınların bilim alanına katılımı çok kötü değildir. Hani batıdan bakılınca bu toplumlar geri görülür, kadınlar ezilmiş denir ama aslında hiçbir şekilde Türkiye'de modernleşme tarihi ilişkili bir şekilde İran ve Türkiye gibi ülkelerde mesela matematikçi kadın ya da bilim daha böyle işte bilim alanında kadınlar görebiliriz. Ama genel olarak baktığımızda gerçekten hani bu alanda da son 20 yılda Avrupa çok uğraşıyor, projeler yapılıyor. Kız çocukları bilim alanına destek teşvik ediliyor. Yani çok küçük yaşlardan başlayarak bunu ele almaya başladılar. O yüzden bir düzelme var ama sonuçta yani düşük. Bunun hani tarihsel nedenleri var. Tarihsel olarak dediğim gibi çok çok çok kötü durumdaydı Avrupa. Mesela Emine Oytel örneği vardır. Benim için çok önemlidir. Emine Oytel 1882-1935 yılları arasında yaşıyor. Çok genç yaşta vefat ediyor. Alman matematikçi, abstract algebra alanı ve yaptığı yani teorisi Noether teoremi modern fiziğin gelişimi için çok önemli. Yani Einstein kullanıyor, çok önemsiyor ve hani gerçekten yani başka bir yani erkeğin onayına ihtiyaç duyduğum için değil ama hani bir şekilde yani teori içerisinde gerçekten çok önemli. Çok çok kritik, çığır açıcı bir matematikçi. Ama ne oluyor? Yani böyle bir şey olabilmesi nasıl mümkün? Babası matematikçi. Genellikle bilim alanında kadınlara o dönemde bakarsanız babasının bilim insanı olduğunu görürsünüz. Ada Lovelace da böyledir. Mesela ilk programcı, onun babası da yanlış hatırlamıyorsam matematikçiydi. Böylece bir hani bir şekilde ortada bir matematik muhabbeti olunca öğreniyorlar herhalde. Zaten ayrıca bir eğitim almaları gerektiriyor. Böylece bir şey atlamış oluyorlar. Doktorası bitirdikten sonra 7 yıl para almadan çalışıyor. Sonra Hilbert, çok yani Hilbert Functions çok bilinir. Çok ünlü bir matematikçi kendisi, matematikçiler bilir. Emine Oytel'i Göttingen Üniversitesi'ne çağırıyor. Hani çünkü çok hani farkında. Fakat reddediliyor. Pozisyon alamıyor. 4 yıl Hilbert'in adı altında dersler veriyor para almadan. Yani Emine Oytel'den bahsediyoruz şu an. Hani sırf kadın olduğu için. Sonunda Hilbert şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki burası hamam değil arkadaşlar, akademi. O yüzden insanları cinsiyetlerine göre yargılayıp pozisyonları ona göre veremeyiz. Ve bundan sonra yani bir ona sahip çıkmasıyla orada pozisyon alabiliyor. Maalesef işte Yahudi olduğu için kaçıyor Amerika'ya ve orada vefat ediyor. Yani böyle bir tarihte bu çok, bu tek örnek değil tabii ki, çok var. Yani tarihte adlarını bilmiyoruz, bildiklerimiz de yanlış bize aksedilebiliyor, eksik olabiliyor. Ya da yaptıkları işlerde erkekler öne çıkmış oluyor. Yani ben erkekleri hep kötülüyor gibi pozisyon değil. Tarihsel olarak böyle bir şey görüyoruz yani. Hani kadınların görünürlüğü geri planda kalıyor. Görünürlüğü çok düşük tarih içerisinde. Daha sonra feminist tarih yazımı başladığında yazmaya bunlar biraz öne çıkmaya başlıyor. Bugün yine bu konuda çok iyi şeyler yapılıyor. Web siteleri var. Mesela yakın bir örnek vereyim yine. Hani kadınların yani laboratuvarda mesela araştırmacı olarak katıldıklarında yaşadıkları zorluklar, ne tür neler oluyor anlamında. Yakın, çok yani böyle bir hani günümüzde olmuyor artık açtık diyebileceğimiz bir durum var mı yok mu onun için. Nobel'li Tim Hunt 2015'te şöyle bir şey oldu. Nobel'li Tim Hunt şöyle bir söz söylediği konuşulmaya başlandı. Tam o zaman mı söyledi tam bilmiyorum ama şöyle bir şey söylüyor Tim Hunt. Kadınlarla laboratuvarda çalışmak yani istemem, çok zordur. Çünkü ya siz onlara aşık olursunuz ya onlar size aşık olur ya da sizi onları eleştirdiğinizde ağlamaya başlarlar. Şimdi bu söz bir şekilde gündeme geldi ve bomba gibi düştü sosyal medyanın da yardımıyla. Distracting Sex diye bir hashtag açıldı ve laboratuvarlarda çalışan kadınlar laboratuvar kıyafetleriyle böyle hani işte gözlükleri, zarenli kıyafetlerle böyle eğlenceli pozlar verip işte Distracting Sexy diye fotoğraflarını paylaşmaya başladılar. Binlerce paylaşı oldu ve çok öne çıktı. Bu çok iyi oldu çünkü hani biz bunu bilmeden geçip gidebilirdik. Hani bir Nobel'li bilim insanının söylediği bayağı ayrımcı bir söz. Şimdi bu hani bence şeyi gösteriyor. Hani sonuçta kadınların laboratuvar gibi bir yerde hani objektif olduğunu düşünüyoruz dedik ya. Hani sonuçta laboratuvarda mikroskoba şöyle bir şey düşünebilir dinleyici ya da bu konuyla ilgili düşünmeye başlayan, duyan birisi de diyebilir ki ya sonuçta mikroskoba bakıyorsunuz. Mikroskopta olanı yazıyorsunuz. Bilim objektiftir. Yani ama hani mesela diyorum yani o aşamaya gelinceye kadar ki aşamalara tek tek bakmamız gerekiyor. O laboratuvarda neler olup bitiyor mesela. Yani çok yazarlı makalelerin ilk yazarı kim? Orada kadınlar dinleniyor mu o laboratuvarda mesela? Ya da işte hani böyle devamlı sexualized yani cinsel olarak mı algılanıyorlar devamlı ya da yani böyle bir algı mı var hani orada bir bilim insanı olarak işte al objektif olmaya çalışırken ya siz ona aşık olursunuz yani bu şekilde mi algılanıyor kadınlar hep yani bütün bunların bu aşamaların sorgulanması ve bunun üzerinde konuşulması gerekiyor. Bunların eleştirilmesi gerekiyor.
Keşke objektiflik o kadar kolay olsaydı. Bu arada o bahsettiğiniz ayrımcılık skandallarını ortaya çıkarması için sosyal medyada iyi bir araç oldu ki bu eskiden ismini duyamadığımız kaç tane bilim insanı kadın vardı ya da bilim insanı adayı kadın vardı bilmiyoruz ama belki bir parça daha şimdi bu isimleri duymamızı sağlayan bir araç oluyor. Temsiliyetle ilgili şunu da soracağım. Çok az vaktimiz kaldı. Bir de size araştırmanızı, mühendis kadınlarla ilgili araştırmanızı sormak istiyorum ama ya tabii ki temsiliyet bu konudaki her sorunu çözmeyecek. Burada çok taraflı, çok yönlü, derin bir problem var üzerine düşünülmesi gereken ama Türkiye'deki şu andaki temsiliyetle ilgili merak ettiğim şey şu. Şimdi araştırma görevlileri arasında %50-%50 bir oran gözüküyor ama sonra bunda bir değişim olduğuna dair bir bilgi var elimde ama tabii ne kadar doğru olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Yani burada da bir değişim yaşanıyor ve ilerleyemiyor galiba kadınlar. Hala o kapılar kapalı onlara bir parça.
Evet yani zaten pipeline denir ya hani çok temel bir kavram feminist eleştiri içerisinde özellikle çalışma yaşamına dair yani şey yükseldikçe ne diyelim
pozisyon ya da, evet.
Pozisyon yükseldikçe oradaki kadın sayısı azalır yani bir şey gibi daralan bir boru gibi. Türkiye'de bunu görüyoruz tabii. Bütün dünyada bunu görüyoruz. Yani araştırma görevlisi var sonra azalıyor. Profesör düzeyinde düzeyi düşüyor. Düzelmiyor, düşüyor. Düzeliyor demek istedim sanırım. ben 2000 yılında master tezimi Türkiye'de Vents kadınlar üzerine yaptım. O zaman Avrupa'ya da bakmıştım. Avrupa gerçekten işler acısıydı. Profesör düzeyinde mesela Almanya'da kadınların oranı %1'di. Mühendislik alanında. Yani bu kadar kötüydü. Türkiye'de o kadar kötü değildi. Yani Türkiye'de mühendislik ve bilim alanında kadınların oranları Avrupa'ya göre ben baktığımda çok çok daha iyiydi. Şimdi de daha ilerledi. Biraz daha iyi geçmiş oranda. Ama benim araştırmamda gördüğüm şöyle bir şey de vardı. Yani Türkiye o zaman Avrupa'ya göre bir farklı bir örnek olarak hep öne çıkıyordu. Yani profesyonel alanlarda ve bilim alanında kadın oranlarının Avrupa'dan yüksek olduğu görülüyordu. Ve Türkiye'nin daha iyi durumda olduğu düşünülüyordu. Ve evet, yani bunun nedenleri de var. Mesela yani Türkiye'de batıdaki kadar bilim finansal anlamda güçlü, iktidar vaat eden bir şey değil. Yani böyle bir nedeni olabilir. Modernleşme sürecinin etkisi olabilir. Kadınların kamusalına katılmanın teşvik edilmesi ve eğitim almasıyla ilgili olabilir. çeşitli nedenleri var. Ancak benim şeye gelirsem, benim araştırmamda gördüm. Araştırmamda hani şeye baktım. ODTÜ mühendislik fakültelerine kaydolmuş öğrencilerin sayılarına baktım. Kadın ve erkek. 10-15 yıl boyunca kaç kişi kaydolmuş. Ve inanılmaz bir şey çıktı karşıma. Tabloçu çıktı karşıma. Evet, yani kadının Türkiye'de mühendislik oranlarına katılımları iyi. Ama mühendislik fakültelerine baktığınız zaman gayet toplumsal cinsiyet rollerine göre şekillenmiş bir dağılım görüyorsunuz. İnanılmazdı. Yani mesela nasıl bir tablo gördüm?
İnşaat ilk aklıma gelen.
Makina mühendisliği. Zaten bu söyleyeceklerim size yabancı olmayacak. Bunu hani mühendislikle bir tanışıklığı olan herkes bilir. Ama hani üzerinde çok durulmaz. Makina mühendisliği, elektronik mühendisliği. İkisi çok kritik. Bir de inşaat mühendisliği. Bu üçünde %10-11 oranlarında hiç değişmiyor yıllar boyunca kadın oranı. Bununla beraber çevre mühendisliği ve kimya mühendisliği de oranlar %50'ye yakın. Yani bu %50'yi ben tabii şey buluyorum, aslında eşitlik ama hani yüksek buluyorum. Çünkü ortalama işte kadınların %30'sa bütün mühendislik, %22 yanlış hatırlamıyorsam. Ona göre yüksek. Yani burada hani bir tarafta makina, hani başından beri söylemeye çalıştığım o ikili yapı içerisindeki kadın ve erkek rollerine göre bir dağılım görüyoruz. İşte çevre, ben yani daha sonra şeylerle de konuştum. Yani bu dataya baktıktan sonra ben kadınlarla da konuştum. Ve neden tercih ettikleri üzerine ve bölümler üzerinde konuştuk. Mesela çevre mühendisliğinden ne gelenler, olanlar her şey diyorlar. İşte peyzaj gibi düşünmüştüm. Çiçekler hani. Bahçe dizaynı gibi, hani değil tabii ki, ben yine karikatürize ediyorum ama hani böyle bir daha kadına yakıştırılan, işte kimya mesela şeyini giyer, önlüğünü giyer, laboratuvarda çalışır. Hani burada da çok ilginç bir şey var. Mesela Avrupa'da laboratuvar işi ve beyaz önlük giymek erkek işiyken Türkiye'de bu kadın işi olarak düşünülüyor. O da ilginç çünkü böyle hani kapalı, güzelce böyle bir şeyler karıştırıyor kadınlar laboratuvarda gidip işte sahada, mesela inşaat mühendisliği için bu çok kritik. Sahaya gidip orada erkek işçiyle falan uğraşmıyor. Hani yani bakış açısını anlatıyorum. Bana söyleneni söylüyorum. Orada erkek işçi var, erkekler var. Gidip orada boşuna kendini yormasın. Laboratuvarında çalışsın. Yani böyle bir hani bir toplumsal cinsiyetin bakış açısını oraya sanki oturtmuşsunuz gibi, oradaki dağılımlara baktığınız zaman, hani o artışa baktığınız zaman ve nasıl karakterize edildiğine baktığınız zaman.
Yani mağaraya kapatmaktan laboratuvara kapatmaya, ama hep o yanlış bakış açısına yazık ki devam ediyoruz. Son birkaç dakikamız kaldı. Şuraya vurgu yaparak kapatalım istiyorum. Yani burada bilimsel bilgiye, bilimsel yöntemi kendisine içkin bir şeyden bahsetmiyoruz benim anladığım kadarıyla. Biraz daha kültürel bir şeyden bahsediyoruz. Bu nasıl çözülür? Bunun çözümü nerededir? Demiştim ya, kim sorumlu diye. Aslında biraz da bunu sormak istiyordum. Bu nasıl değişir?
Evet, yani yine yani çok küçük bir şeyden gireyim. Yani bu bilgiyle kadının birbirine yakıştırılmaması, onu özellikle söylemek istiyorum, onu atlamak istemiyorum. Benim hani araştırmamda gördüğüm çok çarpıcı örneklerden birisi de bununla ilgiliydi. Mühendis, inşaat mühendisi bir kadın bana şey söyledi. Annem bana diyor ki senin yaptığın evde oturmam. Yani böyle çok kritik olarak yani kız çocuğu olduğu için bir kadın olmaktan dolayı güvensizlik var. Yani ben mühendis programcı bir kadınla konuşuyorum. Bu kadın bana şey söylüyor. Ya ben kendimi mühendis gibi hissetmiyorum. Ama aslında programlama yapıyor. Hani biraz konuştuğunuz zaman programlama yaptığını da görüyorsunuz. Bunu halen de görebilirsiniz konuştuğunuz zaman. Yani bu öyle bir şey ki bu kadın bilim yapamaz ya da bilim... O iktidar dediğim böyle bir şey. Yani o bilimsel bilgiyi kadın taşıyamaz, erkek taşır. Yani zaten erkeklerin güvenilirliği de bir şekilde daha çok güvenilir buluyorlar. Erkek konuştuğu zaman daha ikna oluyor insanlar. Çünkü bilgiyi de erkekliği birbirine yapıştırıyor. Kadını da oraya yakıştıramıyor. Ya işte hani bunu kendisi de yapıyor. Dolayısıyla hani ben yine sosyolog olarak şey söyleyeceğim. Yani bunun için, bu dediğim gibi bununla başa çıkmak için yani bütün herkesin birlikte çalışması lazım. Yani sadece kadınlara özgü bir problem değil. Bu hepimizi, dediğim gibi bilimsel bilginin de kendisini yaralayan bir durum bu. O yüzden hani eğitimle daha hani şeyler, yani çok çok güzel örnekleri de var dünyada şu an. Çok küçük yaşlardan başlayarak diyelim ki kız çocuklarına kitaplar hazırlanıyor. Tarihteki bilim kadınlarının hayatları anlatılıyor, yaptıkları işler anlatılıyor. Kadınlar daha görünür olmaya başlandı. Mesela bu Covid aşısı, yani şey Almanya'daki çiftin, Şahin çiftinin fotoğrafları eleştirildi. Mesela orada erkeğin hep merkezde olduğu, kadının kenarda kaldığı gibi. Bu tür eleştiriler aslında başladı. Güzel şeyler de yapılıyor işte. Küçük kız çocuklarına bu konuda, yani bunun iki tarafı var. Bir, insanlara şunu söyleyebilmek, yani kadınlara bu ikili yapıdan kurtulmaya çalışmak. Kadınlar irrasyoneldir, erkekler rasyoneldir. Kızlar cicidir ve tatlı prenses olmalılardır. Erkekler de işte güçlü, rasyonel olmalıdır. Bu yapının kırılması gerekiyor. Kızların teşvik edilmesi, cesaretlendirilmesi gerekiyor. Bir şey bozup kırmasına izin verilmesi gerekiyor mesela. Ve bunun olabilir bir şey olduğunun onlara anlatılması gerekiyor. Öte yandan bilim içerisinde de bu farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Yani bilim yapan insanların yaptığı araştırmaları yaparken ben burada toplumsal cinsiyeti düşündüm mü? Yoksa burada bir körlük yaptım mı? Yani laboratuvarımda bir denge var mı? Hani gerçekten çok ciddi sorumluluklar düşüyor. İyi bilim yapabilmek için gerçekten bu eleştiriyi de yapmamız gerekiyor. Hani böyle söyleyeyim. Yani bu eleştiri, bu radikal bir eleştiri ama bu yıkıcı bir eleştiri değil. Yapıcı bir eleştiri. Daha iyi bir bilim için, yani daha iyi araştırma yapabilmek için ihtiyacımız olan bir eleştiri.
Değişim kolay değil çünkü o iliklere kadar işlemiş toplumsal cinsiyet rollerinde o körlüğü fark etmesi hepimiz için aslında geçerli olan. Bu körlükleri fark etmek gerçekten kolay olmasa da bir yandan da bu değişimler umut veriyor. Umarız ki bundan sonra da bu körlüklerin gitgide azaldığı bir bilimsel birikim izliyor oluruz. Berna Zengin Arslan, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilim'de bu hafta bilime feminist eleştiri neden gerekli sorusunun cevabını aradık. Özyeğin Üniversitesi'nden BAGEP ödüllü sosyolog doçent doktor Berna Zengin Arslan'ı ağırladık. Meraklısına Bilim, Bilim Akademisi işbirliğiyle her hafta yayında.